Ayrım 8, sayfa 76. Öğretmenlik mesleği fikirsiz, ilkesiz insanlarla güçlenemez. Öteki bilimlerde olduğu gibi pedagojinin de şaşmaz, yanılmaz yasaları ve ilkeleri vardır. Eğitken ve öğretmenler bunlara bağlanarak fikirlerini açıklamayacak, bunu yapmaktan korkacak olurlarsa emekleri boşa gider, politikacıların aleti haline gelirler. Dipnot, Tonguç'a kitap. Tonguç'un eğitim bilimi ve sanat eğitimi alanına yönelmesinde önemli bir zaman dilimi ve uygulama ortamı olan Gazi eğitim yıllarından söz ederken, Türk eğitimini etkilemiş olan bu kurumun konumuna kısaca değinmekte yarar var. John Dewey çağrılı olarak ülkemize geldiğinde 1924, bakanlığa raporunu verirken, henüz Türkiye için geniş bir program yapacak durumda değilim ama her ülkede okulun kalbi öğretmendir diyerek öncelikle öğretmen yetiştirmenin iyileştirilmesini öneriyor. Ne var ki işe temelden, ilk öğretmenden başlamak yerine bir yüksek öğretmen okulu açılmasını uygun görüyor. Çalıştığı Columbia Üniversitesi'nde uygulama okulu olarak kullandığı öğretmen kolejini önemi ve işlevinden söz ederek örnek gösteriyor. Kurum öyle işleyecekti ki bir yandan orta öğretime öğretmen, eğitim yöneticisi ve danışman yetiştirecek, bir yandan da yeni Türk eğitiminin laboratuvarı görevini yapacaktı. Yabancı eğitim sistemleri ve uygulamaları burada incelenerek Türkiye için eğitim düşünleri üretilip denenecek, bakanlığa öneri götürülecekti. Fay Kirby, Türkiye'deki enstitüleri. Tonguç'un başkanlığını yaptığı Bakanlık Yapı İşleri Kurulu, Ankara Gazi Orman Çiftliği yanındaki görkemli yapıyı bu iş için ivedi olarak bitirmişti. Konya Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü Ankara'ya taşınarak 1927 bir süre geçici yerlerde barınıp yapımı tamamlanan yeni okula yerleştirildi. 1929'da Gazi Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü adıyla açıldı. Yeni eğitimin simgesi olarak Ankara'da açılan bu önemli yüksek okul, eski Osmanlı eğitiminin temsilcisi olan İstanbul eğitimine karşı çağdaş uygarlığın bir kalesi gibi algılanıyordu. Ülkenin yurt dışında eğitim görmüş uzmanları, yetkin eğitimcileri buraya atanıyor, gerekli görülünce yabancı uzmanlar da alınıyordu. Bu seçkin okulun öğrencileri lise ve ilk öğretmen okulu çıkışlardan iki aşamalı sınavla parasız yatılı olarak seçilirdi. Öğretmen ve öğrencilerin orayı bitirenlerin kurumlarını belirtmek için Gaziliyim demeleri yetiyordu. Orası ünlü bir yüksek okul olarak alanında tekti. Üstelik başında Gazi'nin yüce adını taşıması anlamına güç katıyordu. Düşünür ve pedagog Profesör İ. Hakkı Baltacıoğlu bu önemli okulun müdürü olmuştu. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde ortaya attığı görüşleri, iş eğitimine getirdiği yaklaşımlar biliniyordu. Batı'yı kopya etme yerine oraya eleştirel gözle bakabilen Baltacıoğlu'nun böyle bir kuruma yönetici olması yararlı olacaktı. Ancak bir süre sonra Baltacıoğlu Gazi'de istediğini bulamadı. Çünkü gerek bakanlık yetkilileri gerekse okuldaki öğretim elemanlarının çoğunluğu onun eğitim görüşlerini benimseyememişti. Öğrencilerin kendi işlerini görmeleri için yaptığı düzenlemeyi ve yönetime katılmalarını öğretmenlerin çoğu gereksiz buluyordu. Birçok olumlu düşünlerine karşın Baltacıoğlu kendi de bunları uygulamada, kabul ettirmede, gerekli sabrı ve tutarlılığı gösteremeyen bir yapıdaydı. Düşünleriyle koşulları bağdaştırmada gerçekçi olamıyordu. Örneğin ağacı bile bulunmayan Gazi Eğitim'in bahçesinde bir kümes yaptırarak bununla yalnız okulu değil Ankara'yı yumurtayla besleyeceğini sanmıştı. Kümesi verime geçiremeyince yanlışını anladı. Bakanlık yetkilileriyle durmadan çatışmak zorunda kalması, önerilerine karşı öğretmenlerin ilkesiz olması onu üzüyor, kızdırıyordu. Sonunda İçtimai Mektep kitabındaki görüşlerini uygulamak için geldiği yeni Cumhuriyet Okulu'ndan Andaval Palas yapıtının materyalini toplayarak İstanbul Üniversitesi Pedagoji Profesörlüğü'ne dönmek zorunda kaldı. Dipnot, Fay Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 45. Gazi eğitimin açılmasında Mustafa Necati'nin ülkücü beklentilerinin önemli payı vardı. Ne var ki okulun kendinden beklenenleri veremeyeceği kısa sürede anlaşılmıştı. Bünyesinde bulunan ilk öğretmen okulunu kapatıp yerine Gazi Lisesi açılınca hem öğretmen yetiştirme hem de uygulama yönünden yalnızca orta öğretimi amaçlar bir duruma sokulmuştu. Oysa sağlam bir ilk öğretim temeline dayanmayan orta ve yüksek öğretimin ülkenin çağdaşlaşmasına, sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlayamayacağı Osmanlı döneminden beri bilinen bir gerçekti. Bu nedenle Gazi eğitim gideri ve emeği çok, verimi az bir okul oluyordu. Eğitimin öteki alanlarıyla eşgüdüm içinde olamayacak, bakanlığa fikir önderliği yapamayacaktı. Önceki bölümlerde değinildiği gibi Tombuç'a okul müzesi müdürlüğü ve yapı kurulu başkanlığı görevi yanında Gazi Eğitim açıldığı yıl resim el işleri öğretmeni olarak burada da görev verilmişti. Okul müzesini ve yapı kurulunu yeniden kurduğu gibi Gazi Eğitim Resim İş Bölümünün kuruluş hazırlıklarını yapacak, işler tamamlanınca kuruluşunu sağlayacaktı. Böylece o şimdi de Gazi Eğitimciler arasına katılmıştı. Burada göreve başlayınca bir yandan Resim İş Bölümü kuruluş hazırlıklarını yaparken bir yandan Ders Araçları Müzesi'nin bir bölümünü Gazi'ye taşıyarak ders araçları düzenini burada da kuruyor. Merkezdeki okul müzesi belli bir yere sığamayacak kadar büyümüş, okullarda açılan yerlere dağıtılmaya başlanmıştı. Müzenin bir bölümünün Gazi Eğitim'e taşınmasıyla okulun tümünün bundan yararlanması yanında asıl önemli olan öğrencilere bu alanda ilgi kurdurarak resim ve el işleri derslerinde nitelikli gerçek araçları yapma, yaratma, alma, bulma çalışmaları yaptırmaktı. Onları yeni eğitim teknolojisi ve teknolojinin görsel örnekleriyle tanıştırmak, bütünleştirmekti. Böylece iş derslerinde bir yandan teknik beceri, estetik duygu ve sanat eğitimi alışkanlıkları kazandırırken bir yandan gerçekten önemli ve gerekli ders araçları yaptıracaktı. Avrupa'dan dönen arkadaşlarına Malik Aksel, Hayrullah Örs, Şinasi Barutçu ve diğerleri öncülük ederek düzenlediği resim el işleri programının temeline bu anlayışı gürültü koparmadan yerleştirmiş, uygulamaya koymuştu. 1932-1933 Getirdiği başka bir yenilik resim iş bölümünü açarken kopya bir programla işe girişmeyerek önce kimi uygulamaları iş içinde yapıp bunların yerine oturduğunu gördükten sonra program taslağını hazırlamasıdır. İleride köy enstitülerini kurarken de benzer bir yol izlediği görülecektir. Böylece o, George M. Kirchensteiner'in malzeme ziyan ederek el becerisi kazandıran iş eğitimi görüşünü daha köy enstitülerine gelmeden çok önce yolun başında aşıp eğitimle üretimi bir araya getirip barıştırıyor. Eğitimde gerçek iş yapmanın ayıp ya da önemsiz olmadığını, yapılanın işe yaraması gerektiğini eğitime kabul ettiriyor. Bunu yüksek düzeyde bir pedagojik tutumla yapabildiği, işten, üretimden ve eğit bilimden ödün vermediği, Baltacıoğlu gibi ipe un sermediği görülüyor. Müfettiş adayı olan pedagoji bölümü öğrencilerine, orta öğretmen adayı olan öteki bölümlerin öğrencilerine, gerek derslerinde gerekse davranış ve tutumuyla bu yönde etkilerde bulunuyor. Özellikle 1932-1933 öğretim yılında kurduğu resim iş bölümünün öğrencilerini iyi örgütleyerek onlarla bilinçli bir sanat eğitimi uyguladığı, derslerde gerçek ders araçları, gerçek eşyalar, gerçek istatistikler yaptırarak iş ilkesinin önce okul çapında anlaşılmasını, okul çalışmalarına doğru olarak yansımasını sağlıyor. Okulun bodrum katında resim iş bölümü ile okul müzesi birimini birlikte çalıştırarak işlikler, arşivler oluşturuyor, sergiler açıyor. Resim iş bölümü çalışmaları öteki bölümlerin çalışma anlayışıyla fazla bütünleşmese de onların beğenisini kazanıyor. Çalışmalar özellikle müfettiş adayı olan pedagoji bölümü öğrencilerinden bir bölümünde klasik pedagojide karşılaşmadıkları etkin bir düşün ve davranış değişikliğine yol açıyor. Yeni açılan resim el işleri ve beden eğitimi bölümleriyle büyüyen Gazi Eğitim'de pedagoji bölümü eğitimin kuramsal yanını tekeline alma eğilimi gösterdiğinden daha önemli görülüyordu. Genel olarak hep böyle olurdu. Kuşkusuz bunda orada görevli öğretmenlerden bir bölümünün tutumu da etkiliydi. Bu bölümün okula hakim olma gibi bir havası vardı. Bölüm öğretmenlerinin çoğu yurt dışında öğretim görmüş eğitimciler ya da yabancı uzmanlardı. Örneğin sonradan Amerika'da sosyal psikoloji ekolünü geliştirecek olan Muzaffer Şerif Başoğlu, Viyanacı Beşler'den Fuat Baymur, Freud'un asistanı Braunschweig ve benzerleri o günlerde burada öğretmendi. Ayrı ekollerden yararlanmış olan birçok değerli öğretmen okula kendi alanlarının yeni yöntem ve görüşlerini getiriyorlardı. Ama bir bütünlüğe, ülkenin gereksinimine uygun bir bireşime gidilemiyordu. Tonguç'la Almanya'da eğitim görmüş, pedagoji bölümüne de ders veren bir elemandı. Ama alanı sanat eğitimiydi. Pedagoji bölümü öğrencilerine müfettiş olduklarında iş ve sanat eğitimiyle ilgili olarak ilkokul öğretmenlerine nasıl öncülük edeceklerinin ilkelerini uygulama içinde öğretiyordu. Bu bölüm öğrencilerinin çoğunluğu elleriyle iş yapan, resim yapan, sanat yapıtlarından, güzellikten, düzgün iş yapmaktan anlayan, işi, güzelliği, sanatı pedagojiye sokarak kendilerini etkinleştiren bu öğretmenlerinin yaptıklarına şaşıyorlar, ister istemez kendi bölümlerindeki klasik pedagoglarla karşılaştırıyorlardı. Kimilerine göre gerçek pedagog, bölüm başkanları Halil Fikret Kanat ya da öteki öğretmenleri değil, resim iş bölümü başkanı İsmail Hakkı'ydı, Tonguç. Onun yarattığı eğitimsel etkiyi birbirlerine anlatıyorlar, davranışlarına mesleksel bir ilgiyle özeniyorlar, özdeşlik kuruyorlardı. Sonradan köy enstitüleri kurucusu olarak Tonguç'un yanında yer alacak olan zamanın pedagoji bölümü öğrencisi Hürrem Arman, dönemin gazi eğitimini ve öğretmeni İsmail Hakkı'yı Piramidin Tabanı adlı yapıtının birinci cildinde özetle şöyle anlatıyor. Okul binası gerçekten görkemliydi. Geniş koridorları, güzel yapısı, amfisi, büyük toplantı salonu, her dersin özel laboratuvarı, asansörlü yemekhanesi, buharla işleyen mutfağı, yemek kazanları, otomatik çamaşır, bulaşık, ütü makineleriyle o günkü Türkiye'nin en konforlu okuluydu. Yüzlerce odası vardı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin hemen hepsi okulda yatılı kalıyordu. En değerli öğretmenler bize gelirler, sonra isteyen fakültelere giderdi. Dönemin ünlü eğitimcileri ve eğitim yazarları, ünlü fizikçileri, kimyacıları ve benzerleri burada öğretmendi. Küçük sınıfta olduğumdan İsmail Hakkı Bey'i uzaktan görürdüm. Bir gece etütleri dolaştı. Bizim sınıfa girdiğinde Kubilay'ı bilen var mı diye sordu. Ben ayağa kalktım. Birlikte öğretmen odasına gittik. Dernekçe Kubilay'ın ailesine yardım edilmesi için öğrencilerden bilgi ve görüş alıyordu. Tonguç o yıllarda Ankara Öğretmen Derneği Başkanı'dır. Davranışlarından, konuşmasından bu öğretmenin başkalarına benzemediğini sezdim. Pedagoji bölümü son sınıf öğrencisi İhsan Kalabay, Emin Soysal, Fevzi Ertem onun bambaşka bir öğretmen olduğunu söylüyorlardı. Özellikle Emin Soysal derslerinden çok yararlandıklarını anlatıyordu. O derslerinde yalnız resim iş yaptırmakla kalmayıp eğitim ve pedagoji üstüne önemli tartışmalar açıyor, bunu ders dışında sürdürüyordu. İşin çok yüksek bir eğitim değeri taşıdığını anlatıyor, onları bu konuda düşündürüyordu. Bunları duyan küçük sınıf öğrencileri onun ders sırasının gelmesini iple çekiyordu. Georg M. Gerschensteiner'den çevirdiği Mürebbi'nin Ruhu ve Muallim Yetiştirme meselesi özellikle pedagoji bölümü öğrencilerinin elinden düşmüyordu. İlgiyle okuyup tartışırlardı. Fırsat buldukça bizi gezilere götürüyor, özellikle köy gezileri incelemeye dönüşüyordu. Okulun bodrum katında yeni açılan resim iş bölümü çok değişik bir yerdi. Birçok oda ve salon üstünde kurulmuştu. İsmail Hakkı Bey bunların hepsini işlik düzenine sokmuştu. Almanya'dan yeni gelen daha genç öğretmenlerle el birliği yapıyor, onlara rehberlik ediyordu. Demircilik, marangozluk, mukavva tel işleri, resim işlikleriyle üst kattaki bölümlere benzemeyen bir havası vardı. Bu bölümdeki öğrenciler ve öğretmenler iş elbiseleri içinde, elleri yüzleri boyalı, demir döerken, tel bükerken, tutkal kaynatırken görülürlerdi. O öteki öğretmenler gibi dersini verip doğru öğretmenler odasına koşmuyordu. Derste olanları, öğrencilerin davranışlarını yakından izliyor, dersin gidişatını kolaçan ediyor, verimi değerlendiriyordu. Öğrenciler onun bölümüne dört elle sarıldığını, büyük bir istekle çalışıp kendilerini de çalışmaya özendirdiğini anlatıyor, derslerini isteyerek bekliyorlardı. Resim bölümü açıldıktan sonra zamanının büyük kısmını okulda geçirmeye başlamıştı. En üst kattaki pedagoji bölümü öğrencileri kimi günlerde bodrum kata inmek için sabırsızlanırlardı. Bunun nedeni Hakkı Bey'in dersleriydi. Öyle olurdu ki sanki pedagoji bölümü üst kattaki Halil Fikret'in başkanı olduğu bölüm değil de Hakkı Bey'in başkanı olduğu bodrumdaki atölyelermiş gibi oluyordu. Sayfa 76. Körbi'nin Türkiye'de Köy Enstitüleri kitabında yer alan saptamalarına göre gazi eğitimde daha o zaman iki ayrı eğitim görüşünün kendini gösterdiği, enstitünün günlük yaşamını ve öğrencileri etkilediği anlaşılıyor. Eğitim adına tüm yapılanlar politik reformların sapladığı ve gelişmenin gerektirdiği ilkeleri uygulamaktı. Bu ilkeler Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana dile getirdiği felsefeden güç alıyordu. Türkiye'de eğitim deneycilik ve iş ilkesine dayanacaktı. Bu en başta gazi eğitimde uygulanmalı ve gelişmeliydi. Kimi aceleciliği ve plansızlığına karşın Baltacıoğlu'nun amacı da buydu. Çekip gitmesi okulu ve çalışma arkadaşlarını bu yolda harekete geçirememiş olmasındandı diyor. Sonraki yöneticiler de bu alanda belli bir varlık gösteremiyor. Bu durumda pedagoji bölümü başkanı Halil Fikret'in kanat, üretime ve sanata dönük olmayan topyekün milli terbiye ya da milli ideal dediği yalnızca bireyde milli duygu yaratmayı amaçlayan görüşü okulda etkili oluyor. Halil Fikret'in geliştirmekte olduğu iş pedagojisi ise Kerzenstein'lerden çok geride kalıyordu. Kanat ve yandaşları Türkiye koşulları için batıda görülenin, batının yazdığının dışında bir eğitim düşünmedikleri gibi batıyı bizim koşullarımızla bağdaştırma üstünde de durmuyorlardı. Dahası devrimin heyecanı azaldıkça klasik bilgi okuluna kayılıyordu. Gazi'de hakim olan bu görüşler doğal olarak orayı bitiren öğretmenler yoluyla, özellikle kuramsal derslerin ağırlıklı olduğu pedagoji bölümü yoluyla tüm öğretmen okullarda ve öteki okullara yayılıyordu. Gazi Eğitim'de böyle bir hava oluşurken Tonguç uygulamalarında ayrı bir öğretmenlik davranışı ve yöntemiyle, yazıları ve düşünleriyle bu ortamda yeni bir filiz gibi kendini göstermeye başlamıştı. O derslerinde yalnız Halil Fikret ve yandaşlarına değil, yukarıda değinildiği gibi Kerhensteiner'in beceri kazandırırken tüketim gerektiren iş eğitimi görüşünü aşarak üretime dönük bizim koşullarımıza uygun ve ekonomik olan kendi iş eğitimi görüşünün deneylemesini yapmaktaydı. Derslerinde vardığı sonuçları tartışıyor, düşünüyor ve yazıyordu. Bilime, deneye dayanıyor ve önem veriyordu. Kuram ezberleyip ayakları havada görüşler ileri sürmüyordu. Gazi'deki batıda eğitim görmüş meslektaşlarının büyük bölümü ve öteki arkadaşları ne Türkiye için yeni bir eğitim yaratma ne de J. Dewey'nin önerdiği gibi bakanlığa danışmanlık yapacak bir okul yaratma peşindeydiler. Bu kolay da değildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı vermiş, emperyalizme karşı çıkmış Türkiye'nin kendine uygun bir eğitime gereksinimi varken, yabancı sistem ve yöntemleri olduğu gibi uygulamak ya da bilimsel temele dayanmayan milli ideal gibi görüşler yaratmak, Gazi Eğitim'e de ülkeye de bir şey kazandırmıyordu. Bu yönüyle Gazi Eğitim aslında Batı'nın eski bilgi okulunu uygulamaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyordu. Tonguç'un buradaki çalışmaları İlköğretim Genel Müdürlüğü görevini alacağı 1935 yılına kadar sürecek, son yılında yöneticilik de yapacaktır. Bu süre içinde kendi alanının konuları ve yöntemleri üstüne çalışıyor, okuyor, düşünüyor, zaman buldukça yazıyor ve çeviriler yapıyordu. İlk orta ve öğretmen okullarında resim, el işleri ve sanat eğitimi. Aydın insanın en büyük dayanağı ancak bilim ve sanat olabilir. Günlük hayatın yükünü acı duymadan çekebilmek böyle bir dayanağı ele geçirmeye bağlıdır. 1950. Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 51. 1927'de el işleri rehberi Arap harfleriyle, 1931'de George M. Kerhensteiner'den çevirdiği Mürebbi'nin ruhu ve muallim yetiştirme meselesi, eğitimcinin ruhu ve öğretmen yetiştirme sorunu yapıtlarından sonra, 1932'de ilk orta ve muallim mekteplerinde resim el işleri ve sanat terbiyesi, ilk orta ve öğretmen okullarında resim el işleri ve sanat eğitimi çalışmasını yayımlıyor. Alanın tekniğine yönelik bir materyal sayılan bu yapıtında görüşleri ve yöntemleri birbirine ve kendi görüşüne yakın olan batılı sanat eğitimcilerinin söylediklerini uyum içinde bir araya getirerek okurlara sunuyor. Bunu yapmaktan amacı öğretmen ve öğrencilere ilgili dersler için yararlı yöntem ve teknikleri göstermek, bu alana bir ders aracı kazandırmaktır. Söz konusu yapıtında ve bundan sonrakilerde göze çarpan belirleyici yönlerden biri, onun yerli ve yabancı eğitimcileri okuyup incelerken saptadığı sonuçları derslerinde yaptığı gözlemlerle karşılaştırarak ne yapılması gerektiğini araştırmasıdır. Bunu yaparken eğitim bilimine dayanarak bize göre sorun olarak gördüğü konuya uygun yaklaşımı arıyor. Yapıtının ön sözündeki saptamaları bu yönden önemlidir. Bunlardan biri bizde ötenen biri resim iş ve sanat eğitimi alanlarının eğitimde ve yaşamda yeri azmış ya da değersizmiş gibi algılanır olmasıdır. Bu yanlış koşullanma bir yana ona göre eğitimde önemsiz diye bir şey olmaması gerekir. İyi düzenlenmiş bir eğitimde her etkinliğin bir bütünün parçaları olarak kendine özgü görevleri vardır. Bu görevlerin yerine getirilmesi sonucunda toplumu ve insanı kül, yani bütün halinde etkileyen o verime ulaşılabilir. Kaldı ki böyle bir verime ulaşmada resim iş ve sanat eğitiminin, güzel sanatlar kültürünün, iş kültürü ve alışkanlığının önemli bir yeri olması gerekir. Bireyi duygu, düşünce ve estetik beceri yönünden, beğeni yönünden dolaysız olarak etkileyeceğinden çocukların ve gençlerin istekle sarılacağı bir alandır iş ve sanat. Bu alan ressam yetiştirmeyi amaçlayan bir resim dersi değil, gerek bireyin değişmesi, elini, kolunu, beynini ve beğenisini iyi kullanabilmesi, gerekse toplumun beklentisi yönünden uygarlığı amaçlayan bir sanat eğitimi ve iş eğitimi anlayışını içerir. Burada güzel sanatlar ve teknik sanatlar iç içedir. Tonguç Gazi Eğitim'deki dersleri sırasında özellikle kendi kurduğu resim iş bölümü çalışmalarında okulda yarattığı iş ve sanat eğitimi ortamı ile bu alana olan karşı görüş ve alışkanlığı kırmış, yalnız kendi bölümünde değil, okulun tüm öğretmen adaylarınca özellikle pedagoji bölümü öğrenciler arasında bu alanı istenir duruma getirmiştir. Bir başka saptaması uygarlıkla bu alanın ilişkisi konusudur. O Batı'yı genç yaşta tanıyan, kendi ülkesinin koşullarını ve uygarlık amacını iyi bilen bir eğitimci olarak uygarlık ve eğitim ilişkisini, özellikle kendi alanı olan iş ve sanat eğitiminin ilişkisini düşünmekle ve araştırmaktadır. Ona göre öğrencilere araç kullandırmaktan ve iş tekniklerini öğretmekten amaç, onları yalnızca becerikli yapmak değildir. Amaçlardan biri onların bu yolla modern sanat eserlerini, eşyaları yaparak tanımaya, modern sanatla tanışıp uygarlığa özlem duymaya yönelmesini sağlamaktır. Çünkü içinde sanat, estetik, teknik ve üretim olan bu alan uygarlığın ABC'sidir. Dahası bizim gibi toplumların eğitiminde bu alanın yaşamsal önemi vardır. Ona bu görüşü kazandıran etkenler Batı'daki gözlemleri, incelemeleri ve derslerinde vardığı sonuçlardır. Özellikle Batı uygarlığını yaratan etkileri, Batı eğitiminin dayandığı temelleri iyi anlamış olmasıdır. Bu nedenle iş ve sanat eğitimini yalnız kendi öğretmenlik alanı olarak değil, eğitimin dayanacağı temellerden biri olarak önemsiyor. İnsanın beğenisini değiştirecek, elini, kolunu, beynini, duygularını güçlendirecek etkiler bu temellere yaslanacaktır. Bu yönüyle iş ve sanat eğitimi öğretmenliğini en iyi şekilde yapmaya çalışan, yaptıklarını, yapacaklarını eğit bilimin ölçülerine vurup, ülkenin gerçeklerini ve bireyin gereksinmelerini göz önünde tutan gerçekçi bir meslek adamı, çağdaş bir pedagogtur. El işi çalışmalarında ve kuramda olsun kendi öğrencilerinin batılı öğrenciler kadar başarılı olamadıklarının, onlar kadar nitelikli işler üretemediklerinin ayrımına varıyor derslerinde. Bunun nedenini önce kullandığı öğretim yönteminde arıyor. Kendi yöntem ve çalışma biçimini irdeleyip önlemlerini alıyor. Ama böyle olmadığını kısa sürede kavrayıp anlayarak şunları düşünüp görüyor. Batılı öğrenciler uygar bir çevrede büyüyor. Uygarlık onların yaşama biçimidir. Örneğin düzgün yapılmış oyuncaklarla oynamaya, renkli düzgün bloklarla ev yapmaya anaokulunda başlıyorlar. Düzenli araçlar, üçgen, dörtgen biçimli oyuncak ve benzeri eşyalar her gün ellerinin altında oluyor. Çevredeki yollar, yapılar, köprü ve oyun alanları, parklar, çocuk bahçeleri düzgün ve sağlam bir görüntü olarak onların çevresidir. Günlük yaşamında çevresinde özenle yapılmış eşyalar, düzgün çizgiler, güzel yollar, parklar gören, buralarda oynayan, çalışan batılı öğrenci, düzgün olmayanı, uygar olmayanı tanımıyor. Böyle bir görünümün temelini oluşturan sanat eğitimi, ilk ve orta öğretimin temel çalışmalarıdır. Anaokulunda alıştırmaları yapılıyor. Bu durumdaki batılı öğrenci düzgün bir çizgi çizmede, güzel bir araç tasarlama ve yapmada zorlanmazken, çevresindeki her şeyin yamuk yumuk olduğu bir ortamda büyüyen bizim öğrencilerin niçin düzgün iş çıkaramadıklarının anlaşılır yanını buluyor. Böylece eğitimde çevrenin, öğretim çevresinin belirleyici etken olduğunun, kendi alanının somut maddi örnekleriyle ayrımına varıyor. Varlıklı kesim çocuklarıyla yoksul çocuklar, köylü çocuklarla kendi çocuklar arasında benzer nedenlere dayanan benzer farklar olduğunu düşünüyor. Genelde eğitimin ve uygulamanın içinde olan öğretmenin bunları göz önünde tutması gerektiği sonucuna varıyor. Eğitim öğretimle uğraşan bir meslek adamı için bunları görmek, düşünmek büyük bir aşamadır. Batı modern uygarlığı kurmuş olduğundan eğitimleri kendilerine göredir. Bizim yönümüzden sorun değişiktir. Çalışmalarında bu yolu arar, uygarlığa, sanata özendirici bir yol izler. Resim el işleri derslerinde ulaştığı bu gözlemlerinden sonra yukarıdaki görüşünü tamamlayan şu sonuca varır. Uygarlık sorununun konu olduğu yerde eğitimin temel amacı uygarlıktır. Bu nedenle öğretim programlarının temelinde teknik sanatlar ve güzel sanatlar eğitimi, iş ve sanat eğitimi önemli yer almalıdır. Bu görüşünü ve çalışmalarını modern ders araçlarının yapımı sırasında öğrenciler arasında yayarak besler. Onların ön öğrenmelerden, çevre kısırlarından ileri gelen eksiklerini tamamlayarak iyiyi, güzeli görmeye, yapmaya alıştırır. Öğretmen adayı olan gençleri böyle bir iş ve sanat eğitimi görüşü ve alışkanlığı kazanmaya yöneltir. Çalışmalarını, gözlemlerini sürdürürken vardığı sonuçlar iyice açıklık kazanır. Öğrencilere gerek beceri kazandırırken gerek başka öğrenmelerde Batı'da üretilmiş program ve yöntemlerle çalışarak aynı başarıyı sağlamak olası değildir. Çünkü ön koşullar, ön alışkanlıklar ve ön öğrenmeler yönünden Batılı öğrencilerle kendi öğrencileri eşit durumda bulunmuyor. Bu farkı azaltmak için sanat ve işi çok yerinde bir alan olarak görüp öğrencilerini uygarlığa yöneltmek için iş ve sanat eğitimine özendirir. Eğitimde çocuğun çevresinin uygar olması gerekir. Uygar olmayan bir ortamda yapılanlar eğitimsel etkilerde bulunamaz. Eğer böyle bir ortam yoksa eğitim bunu kendi yaratmalıdır. Bunun için programların temelinde iş ve sanat eğitimi önemli yer almalı, öğrenci bir yandan kendini bir yandan çevreyi değiştirebilmelidir. Onun bu açılıma ulaşmasında, bu noktaları yakalamasında kendi alanı olan el işleri derslerinin gözlemlere daha uygun olmasının, somut örnekler göstermesinin etkileri olduğu kuşkusuzdur. Bu tür etkinlikler içinde söz konusu sorunların daha kolay görülebileceği bir gerçektir. Böylece kendi anlayışı ve yöntemini geliştirmeye yönelir. Öğrencilerine resim, el işleri, ders araçları, afişler, koleksiyonlar yaptırırken, gezilere götürürken yalnız beceri kazandırmayı amaçlamıyor. Uygarlığa özendirmek, modern sanat yapıtlarını tanıtmak, böylece onlara sanatın, işin dilini öğretmek, bir yaşam biçimi olarak uygarlaşmayı seçtirmek için bu bilinci yaratmaya yöneliyor. Kendi çevrelerini değiştirmelerine, uygarlaşmalarına adım attırıyor. Daha o zaman öğrencilere sağlam ve güzel ders araçları ve gerekli işler yaptırarak, gürültü koparmadan eğitimde üretici iş ve sanat eğitimi uygulamasına önemli yer veriyor. Burada ilginç olan el işi derslerinin, resim ve sanat eğitiminin, iş ve üretim yapmanın, insanın bu niteliklerle yetişmesinin uygarlığa giden yolda dolaysız bir araç olduğunu öğrencilerine kavratmış olmasıydı. Artık onun dersleri ve alanı okul çalışmaları içinde önemsiz ders ve alan olma konumundan çıkıyor. Eğitimde önemli ve etkin bir alan oldukları gerçeği anlaşılıyordu. Böylece Tonguç hazırladığı derleme yapıtla ve buna dayanarak yaptığı çalışmalarla yalnız kendi alanının değil, tüm teknik ve uygulamalı alan ders ve çalışmalarının en azından klasik pedagogların daha önemli saydıkları alanlar kadar önemli olduğunu kanıtlamış oluyordu. Onun iş derslerinin ve çalışmalarının özgün ve batıdan ayrı olan önemli yanlarından biri, alıştırmalara, temrinlere yer vermeden öğrencileri doğrudan işin kendisiyle karşılaştırıp, onları iş içine sokup yapılanların kullanılır, işe yarar olmasını amaç edinmesidir. Baltacıoğlu'nun da üstünde durduğu bu konu, bizim gibi toplumlar için eğitim yönünden olduğu kadar ekonomik yönden de bir zorunluluktu. Beceri kazanmak için araç, gereç ve zaman yitirmek belki tüketim toplumları için sorun olmayabilirdi. Ama bizim için gülünç olurdu. Bunun pedagojik gerekliliği de vardı. Yapılan işin doğrudan bir amaca yaraması ekonomik yönden tutumluluk olduğu kadar öğrenci için de büyük önem taşırdı. Kirby'nin saptamalarına göre eğer eğitim uygarlığa giden yolda toplumsal değişmede kaldıraç olacaksa, Tonguç'un öngördüğü eğitimin belli başlı şu görevleri olacaktı. Eğitim öğretim çevresindeki modern olmayan maddi koşullarla çarpışmak zorundadır. Çevrede modern birimlerin olmayışı karşısında eğitim bu yokluğu kendi gidermelidir. Modern yaşama koşullarıyla uyuşmayan ve bunların eğitime baskı yapan eski kuşaklar üstündeki etkileriyle çarpışmak zorundadır. Eğitim kendini modern uygarlığın temsilcisi sayarak uygarlığın düşünsel temellerini öğrenciye kazandırmak zorundadır. Halkın mirasını romantizme dönüştürmeksizin değerlendirecek şekilde benimsemeyi öğrenmesi, geleneklerin geleneksel olmayan araçları kullanarak yaratıcılığı harekete geçirecek biçimde aşılması gerekir. Modern öğrenim alanlarında gerekli genel teknik ve mesleki eğitim verilmesi, okulu bitirenlerin gördükleri meslek eğitimiyle yalnız iş alanlarını doldurmakla kalmayıp, ekonominin kendini kurma düzeyine getirecek şekilde sağlanmış olması gerekir. Tüm bu görevlerin manevi, kültürel, psikolojik, sosyolojik ve pedagojik yönleri üstünde gereken tüm alıştırmaların yapılması gerekir. Onun resim, el işleri ve sanat eğitimi kitabı batılı yazarlardan derlenerek çevrilmiş olmakla birlikte bunların bir görüş birliğine uygun olarak bir araya getirilmesi kendi düzenlemesidir, özgündür. O bu yapıtı ve yaptıklarıyla bize uygun bir sanat eğitimi görüşü ve yöntemi peşindedir. Bizde yanlış anlaşılıp önemsiz görülen iş ve sanat eğitimi alanlarının gerçek anlamını dile getirerek ve uygulama örneğini vererek bir boşluğu dolduruyor. Yalnız resim el işi öğretmenlerine ve öğrencilerine değil, tüm teknik ve uygulamalı ders öğretmen ve öğrencilerine, pedagoglara yararlı ipuçları getiriyor.